Ayrım 6. Bolivya günlüğü Ernesto Che Guevara. Sayfa 81. 1 Şubat. İlk aşama tamamlandı. Arkadaşlar biraz yorgun düştüler ama yolculuğumuz tümüyle iyi geçti. Antonio ve Noto haberleşme işaretlerini saptamak için bizimle yukarıya kadar geldiler. Benim ve yine sıtma krizleri geçiren Moro'nun sırt çantalarımızı taşıma yardım ettiler. Yolun yakınındaki ağacın altına bir şeyin içinde oturtulan bir alarm sistemi yerleştirdik. Artçı birliklerden Yogain, sırt çantasını yükü altında sorusunu ekşitip duruyor ve tüm grubun geç kalmasına yol açıyor. 2 Şubat. Yorucu ve yavaş bir gün. Doktor yürüyüşü geciktirdi ama hız zaten genelde düşüktü. Saat 4'te su bulunan son yere varıyor ve kamp yapıyoruz. Öncüler ırmağa gitme emrini aldılar fakat ağır ilerliyorlar. Yağmur gece boyunca sürdü. 3 Şubat. Şafakta yağmur başladı. Bu yüzden yola geçerek 8'de çıktık. O sırada Aniceto eline bir halatla geldi ve zor geçitlerde bize yardım etti. Biraz sonra yine yağmur başladı. Dereye saat 10'da sırılsıklam vardık. Bugünlük bu kadarla yetindik. Bu dere Frias olamaz. Haritada gösterilmemiş bir akarsu olsa gerek. Öncüler yarın Paco ile tepeye çıkacaklar ve her saat başı temas kuracağız. 4 Şubat. Sabahtan akşamın 4'üne dek yürüdük. Yalnızca öğleyin yemek yemek için 2 saatlik bir mola verdik. Yol Nacahuazo boyunca sürüyor, kötü sayılmaz ama ayakkabıları mahvediyor. Arkadaşlardan çoğu hemen hemen yalınaya kaldılar bile. Birlik yoruldu ama iyi dayandı. 7 kilodan fazla kaybettim. Sırtıma bazen dayanılmaz ağrıdan saplanıyorsa da şimdilik rahatlıkla yürüyorum. Irmak boyunca taze ayak izlerine rastlamadık. Ama haritaya bakılırsa çok geçmeden meskun yerlere varırız. 5 Şubat. Sabahleyin 5 saatlik bir yürüyüşten sonra öncü gruptan beklenmedik bir haber çıktı. Hayvanlara rastlamışlar. Durduk. Meskun bir yere rastlamak korkusuyla bölgede keşfe çıkılmasını emrettim. Iripiti'de mi yoksa haritada gösterildiği gibi Salidalio Irmağı'nın bir kola dönüşü yerde mi olduğumuzu tartıştık. Pacho, Nechahozo'dan çok daha büyük ve aşılmaz bir ırmak olduğunu haberiyle döndü. Oraya yöneldik ve kabarmakta olan gerçek Rio Grande ile karşı karşıya kaldık. Yaşam izleri var ama yeni değil. Son zamanlarda buralardan incin geçmediğinden yolların içinde gittiği çayırlarda ayak izi görünmüyordu. Sudan yararlanmak için Nechahozo kıyısında kötü bir yerde konakladık. Yarın çevreyi tanımak için ırmağın iki yanında keşfe çıkacağız. Bir grupta karşıya geçmeyi deneyecek. 6 Şubat. Güç toplamakla geçirdiğimiz durgun bir gün. Yogawin, Walter ve Doktor, Rio Grande yatağı boyunca keşfe çıktılar. 8 kilometre yürüdükleri halde bir geçide rastlamamışlar. Yalnız suyu tuzlu bir dere görmüşler. Marcos, akıntıya karşı güçlükle ilerliyor. Frias'a ulaşamadı. Aniceto ve Loro da onunla birlikteler. Alejandro, Inti ve Pacho ırmağı yüzerek geçmek istediler ama başaramadılar. Biz de daha uygun bir yer bulmak için 1 kilometre geriye taşındık. Pombo biraz rahatsız. Karşıya geçmeyi bir kez daha denemek için yarın bir sal yapmaya başlayacağız. 7 Şubat. Marcos'un gözetimi altında bir sal yapıldı. Çok büyük ve kullanışsız. Saat 1.30'da geçiş yerine hareket ettik ve 2.30'da açıldık. Öncüler iki seferde geçtiler. Üçüncüsünde merkez grubun yarısını ve giysilerini geçirdiler. Çantam bende kaldı. Merkez gruptan geri kalanları almaya gelirken El Rigo yanlış bir manevra yaptı ve sal akıntıya kapılıp açıldı. Yakalayamadık. Joaquin saat 9'a kadar başka bir sal yaptı ama gece geçmemiz gereksizdi. Çünkü yağmur durmuştu ve ırmak alçalıyordu. Merkez gruptan Tuma, Urbano, Inti, Alejandro ve ben kalmıştık. Tuma ve ben toprağın üstünde yattık. 8 Şubat. Saat 6.30'da merkez gruptan kalanların nehri geçişi başladı. Saat 6'da öncüler ve ardından diğerleri geldiler. Saat 8.30'da artık tüm artçı grup karşı kıyıya ulaştığında merkez grupta karşıya geçti. Artçı grup salı gizlemek ve yola devam etmek görevini üstlendiler. Yol oldukça engebeliydi ve geçiş ancak palalar yardımıyla olanaklı olabiliyordu. Saat 6'da aç ve susuz halde kap yapmaya karar verdiğimiz yanında küçük bir kuyu bulunan dere kenarına ulaştık. Ortalıkta pek çok domuz izi var. Barolo, Aniceto ve Benigno nehre dek yaklaşık 3 km yürüdüler ve yolda Abarkas ve bir tanesi ata ait 3 hayvan izi gördükleri haberiyle döndüler. İzlerin hepsi tazeydi. 9 Şubat. Yarım saatten biraz fazla yürümüş ve çıkmakta olduğumuz patikayı bırakarak nehir yatağı boyunca ilerlemeye devam etmeye başlamıştık ki bir mısır tarlası göründü. Inti ve Ricardo'yu keşif için yolladım. Her şey bir kaosa dönüştü. Arkadakiler için bıraktığımız işaretler görülmemiş ve beni kaybettiklerine kanat getirmişler. Ekipler dönüp durmuşlar. Öncüler ise evi görmüş ve benim gelişimi beklemeye koyulmuşlar. Inti ve Ricardo birkaç küçük çocukla karşılaşmışlar ve kendilerini çok iyi karşılayacak birçok bilgi veren 6 çocuklu genç bir köylünün evine gitmişler. İkinci görüşmede Inti ona geride şefi olduğunu söylemiş ve biraz Huminta ile iki domuz satın almış. Biz günü domuz ve mısır yiyerek aynı yerde geçirdik. El Ponce sabaha karşı hazır oldu ama onu ertesi gün için sakladık. 10 Şubat. Kendimi Inti'nin yardımcısı gibi tanıtarak köylülerle konuşmaya gittim. Ama kısa sürdüğü için komedi etkili olmadı sanırım. Köylü bize yardım dokunamayacak tiplerdendi. Yarattıkları tehlikenin de farkında olmadıkları için çok tehlikeliydiler. Köylüler hakkında biraz bilgiler verdi ama kuşkuculuğu nedeniyle net bir şey ortaya çıkmadı. Doktor çocukları muayene etti. Birinin bağırsakları kurt dolu. Ötekisi ise kısraktan tekme yemiş. Bu iş bitince vedalaşıp döndük. Öğleden sonrayı ve akşamı humit hazırlamakta geçirdik. Akşam arkadaşları toplayıp önümüzdeki 10 gün hakkında bazı açıklamalar yaptım. Şimdilik Masukuri'ye doğru daha 10 gün yürümek niyetindeyim. Ama arkadaşların fiziksel olarak askerleri görmelerini sağlamak, sonra da öteki yolda bir kişi bulunmak için Firas'a geçmeyi deneyeceğiz. 11 Şubat. Bizim ihtiyarın doğum günü. Kıyı boyunca uzanan, keçi yolunu bozulmaya başladığı yere kadar izledik. Yer yer kaybolması, son zamanlarda buradan kimselerin geçmemiş olduğunu gösteriyordu. Öğlen yolun büyük bir ırmakta kesildiği yere ulaştık. Kısa bir süre sonra, bunun Masukuri olup olmadığı şüphesi belirdi. Beydere başına mola verdik. Marcos ve Miguel kaynağa doğru keşfe çıktılar. Ana nehirde buluştuğu yeri belirlemek için de Inti, Carlos ve Pedro ise akış yönünde ilerlediler. Böylece bunun Masukuri olduğunu ve ilk keçinin biraz aşağıda bulunduğunu öğrendik. Orada birkaç köylü atları yüklüyorlarmış. Büyük bir olasılıkla bizim izleri görmüş olmalılar. Artık çok daha dikkatli olmalıyız. Köylünün söylediğine bakılırsa Arenales'ten bir ya da iki fersah uzaktayız. Yükseklik 760 metre. 12 Şubat. Öncülerin yol açtığı 2 kilometrelik yol çabuk açıldı. Bundan sonra ise yol almak güçleşti. Öğleden sonra saat 4'te aradığımız yol olduğunu sandığımız doğru düz bir yola çıktık. Irmağın öte yanında bir ev vardı ve bir yana bıraktık. Yoes'ın salık verdiği ırmağın bu kıyısındaki Montano'nun evini aramaya koyulduk. Inti ve Laura gittiler. Kimseyi bulamadılar. Fakat her şeyi aradığımız yerin orası olduğunu gösteriyordu. Saat 7.30'da bir gece yürüyüşüne çıktık ve bu sayede eksik kalan pek çok şeyi de öğrendik. Saat 10'a doğru Inti ve Laura eve döndü ama hiç iyi haberler getirmediler. Adam sarhoşmuş ve konuksever de değilmiş. Elinde de Mısır'dan başka bir şey yokmuş. Irmağın karşı kıyısından gecede yakın yerdeki Caballero'nun evinde içmiş. Geceyi yakın bir ormanda geçirmeye karar verdik. Hümintaslar mideme oturdu ve bütün gün bir şey yemediğim için çok yorulmuştum. 13 Şubat. Sabah çok erken saatte şiddetli bir yağmur başladı. Öğleye kadar sürdü ve ırmağı kabarttı. Daha iyi haberler almaya başladık. Montano ev sahibinin 16 yaşlarındaki oğluymuş. Babası burada değil. Bir haftadan önce de dönmeyecek. Oradan bir fersah kadar uzakta bulunan aşağı köy hakkında verili bilgiler verdi. Sola doğru uzayan bir yol var. Fakat dar. Bu ıssız yerde Perez'in kardeşi, kızı bir askerle nişanlı olan yoksul bir köylü oturuyor. Derenin ve mısır tarlalarının yanında yeni bir kampa taşındık. Marcos ve Miguel yola bakmak için çıktılar. Yükseklik 650 metre. 14 Şubat. Kampta durgun bir gün. Evin oğlu 3 kez geldi. Birinde bazı kişilerin birkaç domuz aramak için ırmağın bu tarafına geçtiklerini haber verdi ama fazla bir şey söylemedi. Mısır tarlasındaki zararı ona fazlasıyla ödedik. Arkadaşlar bütün gün hiçbir eve rastlamadan çalı çırpı kesip yol açtılar. Onların hesabına göre 6 kilometreyi bulmuştur. Yani yarınki yolun yarısı. Havana'dan gelen bir mesajı deşifre etmeye çalıştık. Özü Kolye ile yapılan görüşme. Görevin kıtasal niteliği hakkında o güne değin kendisine bir şey söylemediğini, bu durumda benimle koşulları görüştükten sonra işbirliği yapmaya hazır olduğunu, bizzat kendisinin Simon Rodriguez, Baramirez ile geleceğini anlatmış. Bundan başka Simon'un partinin alacağı karar ne olursa olsun ve yardım etmek istediğinde haber veriyorlar. Ayrıca kendi pasaportuyla yolculuk eden Fransızın da ayın 23'ünde La Paz'a varacağını ve Paraya'ya da Rea'nın evine kalacağını bildiriyorlar. Şimdilik çözemediğimiz ufak bir kısım kaldı. Bu yeni dostluk anlatımını nasıl karşılayacağımızı sonra düşünürüz. Başkenilik. Mersi 5 parasız gelmiş. Söylediğine göre paralarını çaldırmış. Yolsuzluk yaptığını sanıyoruz. Ama kanıtlamamız olanaksız. Reçin para ve destek bulmaya gidecek. 15 Şubat. Büyük kızımın doğum günü. Telaşsız bir yürüyüş günü. Saat 10'da dün açtıkları yolun sonuna vardık. Bundan sonra ağır ilerledi. Öğleden sonra saat 5'te ekili tarlalar gördükleri haberlerini getirdiler. Yanılmadıklarını saat 6'da anladık. Inti, Laura ve Aniceto'yu köylülerle konuşmaya gönderdik. Adamın adı Miguel Perez, zengin bir köylü olan Nicolas'ın kardeşiymiş. Ama kendisi yoksul ve kardeşi onu sömürüyor. Öyle ki bizlerle işbirliği yapmaya hazır. Vakit geç olduğundan akşam yemeği yemedik. 16 Şubat. Kardeşin dikkatini çekmemek için biraz daha yürüdük ve 50 metre aşağıda akan ırmağı gören bir noktada konakladık. Beklemedik olaylara karşı iyi bir sığınak burası ama çok da rahat değil. Rosita'ya kadar uzanan sıra dağları aşmaya yetecek kadar bol yiyecek hazırladık. Öğleden sonra da gece yarısına dek dinmeden yağan şiddetli ve inatçı bir yağmur bütün planlarımızı alt üst etti. Üstelik ırmağı da kabarttığı için yine tecrit edildik. Köylüye domuz satın alıp beslemesi için 1000 peso vereceğiz. Kapitalist tutkuları var adamın. 17 Şubat. Bütün sabah yağmur yağdı. Hem de 18 saat. Durmadan. Her şey ıslandı ve ırmak çok yükseldi. Marcos, Miguel ve Brandolo'yu Rosita'ya giden bir yol bulmaları için gönderdim. Marcos 4 kilometre yol yaptıktan sonra döndü. Pampa del Tigre olarak adlandırdığımız yere benzeyen kurak bir vadiyi görmüş. İndi kendini iyi hissetmiyor. Çok yedi herhalde. Yükseklik 720 metre. 18 Şubat. Eşimin doğum günü. Kısmi başarısızlık. Çalı kesip yol açanlarla ayak uydurup yürüdüğümüzden ağır ilerledik. Saat 2'de yol açmaya gerektirmeyen bir düzlüğe gecikmeyle ulaştık. Saat 3'te tepeyi aşmak umuduyla bir su kenarında konakladık. Sabah Marcos Otuma keşfe çıktılar ve çok kötü haberlerle döndüler. Tepe yol vermeyen sap kayalarla çevrili. Geri dönmekten başka çare yok. Yükseklik 980 metre. 19 Şubat. Boşa giden bir gün. Bir ırmak bulup oradan çıkarız umuduyla tepeden indik. Ama imkansızdı. Miguel ve Antişato'yu yeni karşılaştığımız sıra dağları aşmaları ve öbür yana geçmeyi denemeler için gönderdi. Bu da olmadı. Bütün günü onları beklemekle tükettik. Döndüklerinde ötekine benzer geçit vermez kayaların bulunduğu haberini getirdiler. Yarın ırmağın arkasına batıya bakan son tepeyi tırmanmaya çalışacağız. Yükseklik 760 metre. 20 Şubat. Gün oldukça ağır tempolu bir yürüyüşle engebeli bir yolda geçti. Miguel ve Borolo, mısır tarlasındaki ufak dereye varmak için eski yoldan gittiler. Orada yollarını kaybetmişler ve dereye karanlık basarken varmışlar. İkinci akarsuya vardığımız zaman Rolando ve Pombo'yu Sivri Tepe'yi buluncaya değin çevreye keşfe yolladı. Fakat saat 3'e dek dönmediler. Bunun üzerine Pedro ve El Rubio'yu öbürlerini beklemek üzere orada bırakarak Marcos'u açmakta olduğu yoldan devam ettik. Mısır tarlalarının ortasından akan dereye saat 4.30'da vardık ve kamp yaptık. Keşifçiler dönmedi. Yükseklik 720 metre. 21 Şubat. Derenin ters yönüne doğru ağır yürüyüş. Pombo ve Rolando öteki derenin geçit verdiğini bildirmeye geldiler. Marcos da gördü ve aynı kanıya vardı. Saat 11'de oraya doğru yol aldık ve 13.30'da vardık. Ama su çok soğuktu ve yüzmeden aşmak olanaksızdı. Loro'yu keşfe gönderdik. Gecikti. Arçıları beklemediği için Borolo ve Yuagin'i gönderdi. Loro, derenin ileride daha genişlediğini ve geçit verdiği haberini getirdi. Bunun üzerine Yuagin'in alacağı sonucu beklemeden yola çıktı. Saat 6'da tam kamp kurup hazırlandığımız sırada döndü. Yamaca tırmanılabiliyormuş ve epeyce kullanışlı yollar varmış. İnti hasta. Bir haftada bu ikincisi. Fazla yemekten oluyor. Yükseklik 860 metre. 22 Şubat. Gün makilerle kaplı zorlu tepelere tırmanmakla geçti. Yorucu bir günden sonra amaca ulaşmadan kamp kurma saati geliverdi. Joaquin ve Pedro'yu oraya ulaşmaları da denemek için gönderdi. Saat 7'de döndüler ve daha 3 saatlik çok iyi şey olduğunu bildirdiler. Yükseklik 1180 metre. Biraz güneyimizde Masukuri'ye dökülen bir akarsuyun kaynağındayız. 20 Şubat. Benim için kötü bir gün. Kendimi çok tükenmiş hissediyorum. Sabahleyin Marcos, Barolo ve Tuma biz kampta onları beklerken yol düzenlemeye gittiler. Gönderdiğim mesajın Fransızca mektuplar kutusuna vardığını bildiren bir mesaj deşifre ettik. Öğleyin toprağı çatlatan ve biraz sonra en yüksek tepeye vardığımızda baygınlık geçirmeme sebep olan bir sıcaklıkla yola çıktık. O andan sonra kendimi zorlayarak yürümeye çalıştım. Bölgenin en yüksek duru 1420 metre. Rio Grande'ye Nechozo'nun ağzına ve Rosita'nın bir kısmına hakim. Yer şekilleri haritada belirtilerinden farklı. Belirli bir sınır çizgisinden sonra dik bir yokuşla sonunda Rosita'nın aktığı 8-10 metre enindeki ağaçlık bir düzeye iniliyor. Oradan bu sıra dağların yüksekliğindeki dağlara varılıyor. Ve uzakta uzanıp giden bir ova görülüyor. Rio Grande ve oradan da Rosita'ya giden dereye ulaşmak için çok sert fakat geçit veren bir noktaya inmeye karar verdik. Haritanın gösterildiğinin tersine bu yer meskun görünmüyor. Cehennem gibi kurak bir yolu susuz bir şekilde aşıp karanlık basarken 900 metrede kamp kurduk. Dün sabaha karşı Marcos'un bir arkadaşı "Cehennem o" diye küfrettiğini duymuştum. Bugün de başkasıyla dalaştı. Onunla konuşmalıyım. 24 Şubat. Ernesto'nun yaş günü. Hareketli yorucu bir gün. Ağır ilerliyoruz. Su yok çünkü izlediğimiz dere kurumuş. Öğleyin bıçak takamış keserek yolu açanların yorgunluktan yıkıldığını görerek yerlerine başkalarını gönderdik. Saat 2'de biraz yağmur yağdı. Bataryaları doldurduk. Biraz sonra da bir pınara rastladık. Saat 5'te su kenarında bir düzlükte kamp yaptık. Marcos ve Urbano keşfe çıktılar. Marcos önü ve ırmağın 2 kilometre uzakta olduğunu fakat ırmak boyunca giden yolun biraz sonra bataklıkta kaybolduğunu haber verdi. Yükseklik 680 metre. 25 Şubat. Kötü bir gün. Yürüyüş ağırlaştı, bu yetmiyormuş gibi Marcos yolunu kaybettiğinden sabahı boşa geçirdik. Mügel Valora ile gitmişti. Bunu öğleyin haber verdi ve radyo ile iletişim kurup bulunduğu yeri belirlememizi bildirdi. Varola, Tuma ve Paço gittiler. Saat 2'de Paço geri döndü. Onu buraya radyo konuşmaları duyulmadığı için Marcos göndermiş. Benigno'yu yolladım ve 6 saatte Irma bulamazsa geri dönmesini emretti. Benigno gittikten sonra Paço beni çağırdı ve Marcos'la kahve ettiklerini, Marcos ona sert emirler verdiğini, kamış kestiği uzun bıçağıyla tehdit ettiğini ve tokat attığını anlattı. Paço onu yürümeyi sürdüremeyeceğini söyleyince davranışlarında Paço'nun giysilerini yırtmaya kadar vardırmış. Durumun ciddiliği karşısında Inti ve Rolando'yu çağırdı. Paço'nun suçlamalarının bazılarını kabul etmemekle birlikte Marcos'un karakteri yüzünden öncü grupta gergin bir hava hissini doğruladılar. 26 Şubat. Sabahleyin Marcos ve Paço'yu yüzleştirdim. Sonunda Marcos'un ona hakaret ettiği, kötü davrandığı, hatta belki de bıçakla tehdit ettiği, buna karşılık Paço'nun hakaret dolu cevaplar verdiği ortaya çıktı. Bellico'da doğuştan kabadayım. Böyle olaylar daha önce de olmuş. Herkesin gelmesini bekledim, sonra bir konuşma yaparak Rosita'ya ulaşmanın ne büyük bir çaba istediğini, bunun gelecekteki çabalara kıyasla ancak ufak bir başlangıç olduğunu ve iki kübalı arasındaki üzücü olayın henüz birbirlerine alışamamaktan ileri geldiğini anlattım. Marcus'u tutumundan ötürü eleştirdim ve Paço'ya da yanlış durumu sürdürüp girerse geride birliğine yüz kızartıcı biçimde kovulacağını söyleyerek uyardım. Paço radyo konuşmasını kesmiş, dönüşte bana olayı hemen anlatmamış ve büyük bir olasılıkla Marcus'un onu dövdüğü konusunda bana yalan söylemişti. Bolivyalılardan herhangi bir kuşkuları varsa dolambaçlı yollara sapmadan açıkça söylemelerini ve sorun çıkarmadan ayrılmalarını rica ettim. Rio Grande'ye ulaşmak ve yürüyüşümüzü onun akışına uydurarak sürdürmek için yeniden yola koyulduk. Hedefe vardık ve 1 kilometre kadar kıyıdan gittik ama yolumuz üstüne dik bir kaya çıktı. O noktada ırmağı geçemeyeceğimizden tırmanmak durumunda kaldık. Benjamin bitkin düştüğü ve çanta sırada başı derde girdiği için geride kalmıştı. Biz yetiştiği zaman yola devam etmesini emretti. Dediğimi yaptı. 50 metre tırmandı. Bu arada yukarı çıkan yolu kaybetti ve kaygan bir kayalıkta aranmaya başladı. Urbano'ya ona yanıldığını söylemesini emrettiğim sırada aynı bir hareket yaptı ve suya düştü. Yüzme bilmiyordu. Akıntı şiddetliydi. Bu yüzden ayağı yerde olduğu halde sürüklendi. Onu kurtaracağımı sanıyordu. Fakat elbiselerimizi çıkarınca deyin bir girdaba kapılıp yok oldu. Rolando o kadar yüzü ve dalmaya çalıştı fakat akıntı onu uzağa götürdü. 5 dakika içinde bütün umudumuzu yitirdik. Zayıf ve beceriksiz bir oğlan olmakla birlikte büyük bir kazanma arzusuna sahipti. Ama bu kadarı gücünü aşmıştı. Böylece ilk ölüyü saçma bir biçimde Rio Grande sularına verdik. Saat 5'te Rosita'ya ulaşamadan kamp yaptık. O gece son fasulye istik hakkımızda yedik. 27 Şubat. Irmak boyunca ilerleyip kayalara tırmanarak geçirdiğimiz zorlu bir günden sonra Rosita nehrine ulaştık. Nachihoza'yı büyük ve Masikuri'den ufak olan bu ormanın suları kırmızı mıtırak. Son yiyeceğimizi de bitirdik. Meskun yerlere ve ana yola yakın olduğumuz halde çevrede yaşam izi yok. Yükseklik 600 metre. 28 Şubat. Yarı dinlenme günü. Kahvaltıdan sonra Benjamin'in ölümü üzerine konuştum. Ve Sierra Maestra ile ilgili öyküler anladı, kısa bir sohbete girdim. Sonra keşifler başladı. Miguel, Inti ve Loro emrim üzerine Rosita'nın akışının ters yönüne doğru ilerlediler. 3,5 saat yürümelerini emretti. Bu serinin Abo Kopito'ya varmak için yeterli olduğunu düşünmüştüm. Ama yolun bozukluğu yüzünden varamadılar. Yaşam izine rastlamadık. Joaquin ve Pedro karşı dağa tırmandılar. Hiçbir şey görememişler. Ne bir keşif yolu ne de eski bir patika kalıntısı. Alejandro ve El Rubio ırmağı açtılar ve yol bulamadılar. Fakat onlarınki yüzeysel bir incelemeydi. Marcos sal yapımıyla ilgilendi. Biter bitmez de Rosita'nın kol aldığı bir kıvrımdan karşıya geçmeye başladı. 5 kişinin çantaları geçirildi. Ama Miguel çantası geçmişken kendisi kaldı. Binon'un ise çantası geçmişken kendisi kaldı. Terslikler üst üste geliyor. Beringio ayakkabılarını kaybetti. Salı kurtarmak ise olanaksızdı. İkincisi de bitmemişti. Bu yüzden geçişleri ertesi güne bıraktık. Ayın analizi. Kampta olup bitenlerden bir haber alamamakla birlikte bazı kaçınılmaz ve üzücü olaylar dışında her şey iyi gidiyor denebilir. Dışarıda birliğimizi tamamlamak için gönderecekleri adamlardan haber çıkmadı. Fransız lapasa gelmiş olmalı. Birkaç gün sonra kampa varır. Ne Arjantinlerden ne de Elçino'dan haber çıktı. Haberleşme her iki yönden de iyi işliyor. Partinin tutumu en yumuşak deyimiyle duraksamalı ve iki yüzlü. Yeni temsilcilerle konuştuktan sonra aydınlanır. Yolculuk iyi geçti ama Benjamin'in ölümüne mal olan kaza yolculuğa gölge düşürdü. Adamlar zayıf düştü. Bolivyalıların hepsi dayanacakmış gibi görünmüyor. Yarı aç geçen son günler ve sürükten dargınlıklar heyecanı söndürüyor. Kübalılardan deneyimsiz olan Paço ve El Rubio bekleneni daha vermediler. Alejandro ise fazlasıyla verdi. Eskilerden Marcos sürekli kavga kaynağı ve Ricardo gayreti değil. Diğerlerinin davranışı iyi. Sonraki aşama savaş olacak. Bu kesin. 6. ayrımın sonu sayfa 98.